Erkam Radyo'nun muhterem dinleyicileri, bir Şebnem Kuşağı programında daha sizlerle beraberiz. Rabbimize hamdolsun. Muhterem dinleyicilerim, bendeniz Ömer Faruk Demireşik. İnşallah programımızda Âl-i İmrân suresinin 47. ayet kerimesini okuyup anlamaya çalışacağız. Muhterem dinleyicilerim, bir önceki programımızda 45 ve 46. ayet kerimeleri okumuştuk. Bu ayet kerimelerde melekler Hazreti Meryem'e gelmiş ve Allah'ın kelimesi olan Hazreti İsa'yı, Mesih Hazreti İsa'yı müjdelemişlerdi. İsa Aleyhisselam'ın dünyada ve ahirette şerefli, itibarlı, Allah'a yakın kullardan birisi olacağını, yetişkinken konuştuğu gibi insanlara kendi peygamberliğini ilan ettiği gibi beşikte de onlara konuşacağını bildirmişlerdi. Bu manada Hazreti Meryem daha hamile olmadan Hazreti İsa'nın karnında, rahminde daha vücuda gelmesinden önce melekler tarafından bilgilendirilmiş, aynı zamanda o peygamberin, o mucize peygamberin hususiyetlerini, özelliklerini de öğrenmişti. Bugün okuyacağımız ayet-i kerimede ise Hazreti Meryem'in meleklerle bu konuşmasından sonra vermiş olduğu ilk tepkiler, ilk sözleri dile getirilmekte. Rabbimiz şöyle buyuruyor. Estağfirullah, Bismillah. Kâlet Rabbi enna yekûnu li veledun ve lem yemsesni beşer. Kâle كَذَٰلِكِ اللّٰهُ يَخْلُكُ مَا يَشَاءُ اِذَا قَضَى اَمْرًا فَاِنَّمَا يَكُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونَ Meryem, Rabbim, bana bir erkek eli değmemişken benim nasıl çocuğum olabilir? Dedi. Rabbi de, işte Allah dilediğini böyle yaratır. O, bir şeyin olmasını dilediğinde ona sadece ol der, o da hemen oluverir, buyurdu. Muhterem dinleyicilerim, bir önceki ayet-i kerimede melekler Hazreti Meryem'le konuşmuşlardı. Burada ise Hazreti Meryem, meleklerin kendisine söylediğinin şaşkınlığı içerisinde bu sefer Allah'a niyaz ederek, Rabbim bana bir erkek eli değmemişken benim nasıl çocuğum olabilir dedi. Burada kendi kendine içinden böyle konuşmuş olabileceği gibi meleklerin bulunduğu ortamda Allah'a niyaz etmiş de olabilir. Ve burada ayet-i kerimenin devamında melekler değil, Cenab-ı Hak konuşarak işte Allah dilediğini böyle yaratır deyip başlayan bölüm gelmiştir. Demek ki Rabbimiz meleklerden sonra Hazreti Meryem'le de konuşmuştur. Ona kendi beyanını, kendi kelamını onun anlayacağı şekilde ulaştırmıştır. Belki bu konuşma melekler vasıtasıyla olabilir. Belki Hazreti Meryem Allahu Teala ile rüyasında bu içinden geçirdiği niyazının karşılığında Allah'ın kelamını duymuş olabilir. Ama bir hakikat var ki Rabbimiz arada vasıta olmaksızın kendi kelamını, beyanını Hazreti Meryem'e ulaştırmış, onun anlayacağı şekilde bu ifadeler gönlüne yerleşmiştir. Rabbimizin Hazreti Meryem'e ifade buyurduğu hususlara gelirsek, aradaki konuşmada çok tabii bir insan tepkisi ve Allah'ın her şeye muktedir olan bir konuşma üslubu var. Şöyle ki, Hazreti Meryem meleklerin kendisine söylediğini hayretler içinde karşılıyor ve öğrendiğinden, yaşadığı tecrübelerden edindiği bilgilerle bir çocuğun dünyaya gelmesi için öncelikle erkek ve kadının bulunması gerektiği, bunların birbirlerine yaklaşmalarının gerektiği anlatılıyor. O güne kadar edindiği bilgiler bu. Ve böyle bir halde, yani kendisinin herhangi bir erkekle hiçbir yakınlığı oluşmamışken, onun tabiriyle bir erkek eli bile değmemişken, kendisinin nasıl çocuğu olacak, buna hayretler içinde kalıyor. Biz bu ifadeden şunu da anlıyoruz. Hazreti Meryem mucizevi bir şekilde çocuğu dünyaya getirmiş. Gerçekten herhangi bir erkekle yaklaşma suretinde veya erkeğin bir teması suretinde çocuğu doğmamış. Yani Yahudilerin iddia ettiği iftira gibi o gayrimeşru bir şekilde bir evlat dünyaya getirmemiş. Aynı şekilde Hazreti Meryem'in herhangi bir şekilde nikahlı bir eşi de yok. Gerçi böyle bir iddiayı Hristiyanlar da Yahudiler de dile getirmemişler. O halde Hazreti Meryem'in tek başına böyle bir çocuğa hamile kalmış olması Allah'ın büyük bir mucizesi. Fakat bu mucize noktasında da Hristiyanların düştüğü hataya düşmemek, aşırı derecede büyüterek Hazreti İsa'yı, bu mucizevi bir şekilde dünyaya gelmiş kimseyi uluhiyet, tanrılık makamına getirmemek gerekiyor. İşte Kur'an-ı Kerim, geçtiğimiz haftada konuştuğumuz üzere uluhiyetle gayrimeşru çocuk olma arasında itidal, dengeli bir tavır ortaya koymuş, hakikate olduğu gibi terennüm etmiştir. Ve adeta turnusol kağıdı gibi Hazreti İsa, Yahudilerin düştüğü hatayı da Hazreti İsa yine Hristiyanların düştüğü hatayı da ortaya koymuştur. Birisi peygamberlerin alelade kimseler olduğunu, onların sıradan, basit, bayağı, kötü günahlara düşen kimseler olabileceğini iddia ederken, birisi de sevgide aşırıya giderek onu tanrılaştırmıştır. Kur'an-ı Kerim'in nezih akidesinde, tertemiz peygamberlik inancında peygamberler birer insandır ama şerefli, ahlaklı, firaset ehli ve özel olarak Allah'ın korumasına mazhar olmuş seçkin kişilerdir. Hazreti Meryem burada, "Ya Rabbi, bana bir erkek eli değmemişken benim nasıl çocuğum olabilir?" derken, hem kendisinin hem de mucizelere akıl erdiremeyen, her şeyi sebeplerle izah etmeye çalışan bugünün aklının, determinizmin ve birçok ortadaki kafası karışık insanın ifadesini dile getirmiştir. Allah-u Teala onun şahsında bütün insanlığa şu cevap verir. Kale kezalikillahu yahluku ma yasha. Allah dilediğini böyle yaratır. Kezalik, işte böyle. Allah bunu murad etti ve murad ettiği, yaratmayı istediği şeyi istediği gibi yaratır. Yani Allah kurduğu düzenin sebep-sonuç, sebep-netice ilişkisinin mahkumu değildir. O, sebepleri de var eden müsebbibül esbabdır. O, kendi kurmuş olduğu düzeni istediği gibi çekip çevirebilen, onu kurduğu gibi değişiklik yapma hakkına sahip olan yegane yaratıcıdır. O Hazreti Adem'i bir baba ve anne olmaksızın nasıl topraktan yarattıysa, Hazreti Havva'yı nasıl Adem Efendimiz'den yarattıysa, Hazreti İsa'yı da Meryem Validemiz'den yaratmıştır. Onun böyle bir yaratış için hiç kimseye ihtiyacı yoktur. Dileseydi sebepsiz olarak da hiçbir vasıta bulunmadan da tıpkı Hazreti Adem gibi Hazreti İsa'yı yaratabilirdi. Fakat kendi kudretinin, ilminin, hikmetinin işareti, sanatının tecellisi olarak bu sefer de babasız, sadece anne rahminde mucizevi bir şekilde bir insan halk etmiştir, yaratmıştır. Ayet-i kerimenin devamında Rabbimiz Estaizu billah اِذَا قَضَى اَمْرًا فَاِنَّمَا يَكُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونَ. O, bir şeyin olmasını dilediğinde ona sadece ol der, o da hemen oluverir buyurmuştur. O halde kainata kurmuş olduğu sebepler alemi, her şeyin bir sebeple yaratılması kaidesinin, kuralının istisnaları da vardır. Rabbimiz nasıl yer ve göğü ol deyince olduruvermişse, burada da yine mucizevi bir şekilde Hazreti İsa'nın dünyaya gelmesini, anne rahminde yaşamasını, var olmasını murad etmiş, ona ol demiş ve o da oluvermiştir. İşte kün yani ol emri, ol kelimesi Hazreti İsa'yı var eden, anne karnında doğmasına sebep olan bir vasıtadır, vesiledir. Bu sebeple de Hazreti İsa'ya Kelimetullah, Allah'ın kelimesi ismi verilmiştir. Hazreti Meryem böyle bir tecellinin, böyle bir mucizenin muhatabıdır ve kendi isteğiyle, kendi böyle bir evlat doğsun diyerek teşebbüsüyle, iradesiyle bunu seçmemiştir. Rabbimiz onu bu vasıflara uygun görerek seçmiş ve onun rahminde Hazreti İsa'yı dünyaya getirmiştir. Rabbimiz peygamberleri de kendisi seçer, çeşitli özellikleri, hususiyetlerine uygun olarak hangi insanın bu makama ereceğini Rabbimiz daha iyi bilir, daha iyi takdir eder. Burada da Hazreti Meryem'i Hazreti İsa gibi mucizevi bir peygamberin annesi olarak seçmiş, onu daha önce geçtiği üzere bir çiçek gibi tertemiz büyütmüş, nezih bir ortamda salih insanların himayesinde koruyup gözeterek o tazeliğini, o temizliğini insanların şahit olacağı şekilde geliştirmiş ve nihayet belli bir zaman gelince de onda Hazreti İsa'yı dünyaya getirmiştir. Burada birkaç hususta daha derinleşmek gerekiyor. Demek ki Hazreti İsa'nın bulunmadığı, olmadığı, yaşamadığı bir dönem vardır. Anne rahmine düşmeden önceki dönem. İkincisi, anne rahminde yaşadığı bir dönem vardır. Daha sonra, doğduktan sonra insanların içinde annesiyle beraber yediği, içtiği, gezdiği, normal bir insan olarak bütün ihtiyaçlarını karşıladığı bir dönem. Ve yine onun insanların gadrine, ihanetine uğradığı, insanların arasından göğe yükseltildiği üçüncü bir safa vardır. Bütün bu safalar onun her ne kadar mucizevi bir şekilde yaratılmış, var olmuş olsa da geçmişinin yokluk olduğunu, doğduktan sonra yaşarken bir beşer, birçok ihtiyacı olan bir insan olduğunu gösterir. Aynı zamanda o, insanların arasından ayrılmış, yok olmuş, dolayısıyla başında ve sonunda yokluk bulunan bir sıradan insandır. O, bu yokluklar arasında kısa bir dönem var olmak suretiyle ilah olamayacak, ilahlıkla haddi aşmak suretiyle hadsizliğe düşerek haksızlık yapılacak bir insan olmamalıdır, olamaz. Hristiyanlar onu severken aşırıya gitmişler. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de ashabına, ümmetine, kendilerine duyduğu sevgi hususunda hep itidali tavsiye etmiştir. Ne Yahudilerin düştüğü peygamberlere iftira atma çirkefliğine düşmelidir ümmet-i Muhammed, ne de Hazreti İsa nezdinde bir peygamberi uluhiyet makamına eriştirmek gibi büyük bir hataya, dalalete sürüklenmelidir. İşte ümmeti Muhammed, Müslümanlar bu ikisi arasında vasat, orta bir ümmet olarak yaratılmış ve yine Hazreti İsa'nın mucize olarak doğumuna, Hazreti Meryem'in iffetine, temizliğine şahit kılınmıştır. Rabbimiz bizi bu inanç üzere yaşatsın ve yine bu inanca şahit olarak huzurunda cem etsin. Muhterem dinleyicilerim, programımızın ikinci kısmında uzunca bir hadis-i şerif var. Bu hadis-i şerif Buhari'de, Müslim'de yer alan Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin veda haccında söylediği sözlerin, nasihatlerinin bir kısmı. Metin uzunca, o yüzden sadece tercümesiyle iktifa ediyoruz. Bu hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz çok önemli hususlara işaret ediyor. Belki önümüzdeki haftada yine bu hadis-i şerif üzerinden devam ederiz. Ebu Bekre Nüfey İbni Haris radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: "Zaman Allah'ın gökleri ve yeri yarattığı günkü şekliyle dönmektedir. Bir yıl 12 aydır. Bunlardan 4'ü haram aylardır. 3'ü birbiri ardınca gelen Zilkade, Zilhicce ve Muharrem'dir. Biri ise Cemaziyel Ahir ile Şaban arasında bulunan ve Mudar kabilesinin daha çok değer verdiği Recep ayıdır." Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ashabına "İçinde bulunduğumuz bu ay hangi aydır?" diye sordu. Biz "Allah ve Resulü daha iyi bilir" dedik. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz sustu. O kadar ki biz aya başka bir ad vereceğini zannettik. "Bu ay Zilhicce değil mi?" dedi. Biz "Evet" dedik. "Bu belde hangi beldedir?" diye sordu. Biz "Allah ve Resulü daha iyi bilir" dedik. Bunun üzerine Hazreti Peygamber bir süre sustu. Biz bu şehre başka bir ad vereceğini zannettik ki burası Belde-i Haram yani Mekke değil mi? Dedi. Biz evet dedik. Bugün hangi gün? Diye sordu. Biz Allah ve Resulü daha iyi bilir dedik. Bir müddet sustu. Öyle ki biz o güne başka bir ad vereceğini zannettik. Bugün kurban günü değil mi? Dedi. Biz evet diye cevap verdik. Sonra Resulullah sözlerine şöyle devam etti. Şüphesiz ki sizin kanlarınız, mallarınız, ırz ve namusunuz, şeref ve haysiyetiniz, şu gününüzün, şu beldenizin ve şu ayınızın haram olduğu gibi birbirinize haram kılınmıştır. Rabbinize kavuşacaksınız ve O size amellerinizi soracak. Sakın benden sonra birbirinizin boynunu vurarak kâfirlere benzemeyiniz. Dikkat ediniz, burada bulunanlar bulunmayanlara sözlerimi ulaştırsın. Umulur ki sözlerim kendilerine ulaştırılan bazı kimseler sözümü işiten bazı kimselerden daha iyi anlayıp koruyabilirler. Resulullah sonra şöyle sordu. Dikkat edin, tebliğ ettim mi? Biz evet diye cevap verdik. Bunun üzerine Allah'ım şahit ol buyurdular. Muhterem dinleyicilerim, bu hadis-i şerif başka başka şekillerde birkaç defa gerçekleşmiş bir hadiseyi anlatıyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Hicri 10. yıl yani artık vefat edeceği yıl Medine'den yola çıkmış, ashabıyla beraber yaklaşık 100 bin, bir rivayete göre 120 bin kişiyle Mekke'ye gelerek hac vazifesini ifa etmiştir. Bu yolculuk esnasında nerede durduğu, ne yedip içtiği, nerede kiminle nasıl sohbet ettiği, konakladığı yerler, görüştüğü konular, hususlar kitaplarımıza, hadis kitaplarımıza, tarih kitaplarımıza geçmiştir. İşte bu konuşmanın benzerini Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'de hac esnasında Kurban Bayramı'ndan bir gün önce Arefe gününde Arafat meydanında daha sonra Mina'da, Müzdelife'de farklı farklı yerlerde değişik gruplarla ashabına hitap ederek tekrar tekrar yapmıştır. Bu da büyük ihtimalle Arefe günü olan değil, Nahr günü denilen Kurban Bayramı günlerinde Peygamberimizin ashabına hitabıdır. Çünkü burada bugün hangi gün diye sorduğunda kurban günü diyerek kendisi cevap vermiştir. Muhterem dinleyeceğim, burada Peygamber Efendimizin ashabıyla konuşmasında monoton bir üslup değil, daha çok onların dikkatlerini çekerek acaba farklı bir şey söyleyecek mi diyerek sözlerine vurgu yapa yapa onların bildiği şeylerden bilmediği hususlara geçerek etkileyici, zihinde kalıcı bir hutbe irad etmiştir. Önce zaman hakkında, zamanın bir yıl 12 ay olmak üzere Allah'ın ilk yarattığı günden beri tanzim edildiğini, insanların takvimi bularak, takvimi geliştirerek bunun hesabını, kitabını yaptıklarını söyler. Fakat bu 12 ay içinde özellikle 4 ayın farklı olduğunu, haram aylar olduğunu söyler. Bu 4 ayın 3'ü, yani Zilkade, Zilhicce ve Muharrem ayları aynı zamanda haç ayları olarak da geçer. Çünkü insanlar farklı bölgelerden gerek yürüyerek gerekse bineklerle Hazreti İbrahim'den itibaren Kabe'yi hac etmek üzere gelmişler. Yolculuk esnasında, haccın öncesinde ve sonrasında herhangi bir saldırıdan korunmak için de bu aylar haram, yani dokunulmaz aylar kılınmıştır. Zilhicce, hac ayı, haccın kendisinde bulunduğu Arefe gününün, Kurban Bayramı'nın ve hac meşairinin ibadetlerinin bulunduğu bir ay olmakla beraber onun başındaki Zilkade ve sonrasındaki Muharrem de yine hac ayı, haram ay sayılmıştır. Bir de daha sonralarda gelen Recep ayı vardır ki özellikle Mudar kabilesi buna daha fazla hürmet etmektedir. Recep ayı aynı zamanda 3 aylar diye bildiğimiz Recep, Şaban ve Ramazan aylarının ilkidir. Onunla ilgili de pek çok hadis-i şerif vardır. Onun fazileti, o ayın nasıl değerlendirileceği hususunda da Peygamberimiz ümmetini aydınlatmıştır. Pek çok hususta örnek olduğu gibi bu hususta da pek çok bilgiler vermiştir. Muhterem dinleyicilerim, dediğim gibi hadis-i şerif uzun, üzerinde konuşulacak çok husus var. Biz bu hafta burada nokta koyalım. İnşallah önümüzdeki hafta yine kaldığımız yerden devam edelim. Programımızın son kısmında bir de Allah dostlarından bir hatırayla onları yad etmiş olalım. Rufai tarikatının büyüklerinden, kurucularından Ahmet er-Rufai Hazretlerinin bir menkıbesiyle bugün programımızı şenlendirelim. Ahmet er-Rufai bir gün ashabına, arkadaşlarına, dostlarına şöyle dedi: İçinizden kim ki bu Hamid'de, yani bende, bir ayıp görürse bildirsin. Arkadaşlarının arasından bir şahıs ayağa kalktı ve şöyle dedi: Efendim, sizde çok büyük bir ayıp var. Ahmet er-Rufai, söyle kardeşim, o ayıbım ne ola ki? Dedi. O şahıs şöyle dedi: Bizim gibilerin sana mürid olması. Onun bu sözü üzerine orada bulunan dervişlerin hepsi hıçkıra hıçkıra ağlamaya başladılar. Ahmet Rufai de onlarla beraber ağlıyordu. Bir ara ağlamaları kesildi. O şöyle dedi: Ben size hizmetçiyim. Ben hepinizden aşağıyım. Muhterem dinleyicilerim, bu kıssa kitaba, tarihe geçmiş ibretli bir vesika. Demek ki hangi konumda olursa olsun insanın çeşitli zamanlarda kendi nefsiyle muhasebe ettiği gibi samimi, dost gördüğü insanlarla da görüşmesi, onlara kendi hakkında sorular sorması, varsa eksiklerinin, ayıplarının kendilerine söylenmesi güzel bir üslup. Böylece insan kendisinin fark edemediği ama başkalarının gördüğü hatalarını görecek ve bunları telafi için elinden geleni yapacak. İkinci bir husus, Ahmet er-Rufai kendisinin talebesi, müridi konumunda olan insanlara bu soruyu sorarak aslında büyük bir tevazu içinde beni masaya yatırın, neyim var neyim yok ortaya dökün diyerek onların aslında kendisinin üstünde olduğunu ifade etmiş oluyor. Büyük bir tevazu gösteriyor. Siz benim kardeşimsiniz. Siz benim eksiğimi, yanlışımı bana söyleyin ki ben de o kusurlarından kurtulayım. Böylece Allah nezdinde daha iyi bir kul olayım. Oradan talebelerinden, dervişlerinden bir tanesi cesaretle ayağa kalkıyor ve efendim diyor, sizin büyük bir kusurunuz var. Ahmet el-Rufai yine büyük bir tevazu içinde, buyur evladım diyor, hangi kusurumu söyleyeceksin? Fakat o ayağa kalkan talebe Ahmet el-Rufai'nin kendi şahsındaki bir kusuru söylemek yerine, efendim diyor, bizim gibi talebelerinizin olması sizin için büyük bir kusurdur. Talebe de efendisinin, şeyhinin büyüklüğünü göz önünde bulundurarak kendisi gibi arkadaşlarının da ona gereği gibi talebelik yapamadığını, onun tavsiyelerini tam olarak yerine getiremediğini, gönlünden geçen şekilde mürit olamadıklarını ifade ediyor. Böylece o da tevazuyu dile getiriyor. Gerçekten bir insanın, bir hocanın, bir şeyhin, belki daha ileride bir peygamberin en çok istediği şey, söylediği sözlerin muhatabının bulunması, hikmetlerin, ilmin, tebliğ ettiği hakikatlerin insanların gönlünde yeşermesi, güzel ahlakla müzeyyen olmaları, baktığı zaman gözünün içinin parlayacağı talebeler, ashab, dostlar bırakmak. Nitekim Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de vefatına yakın yatağa düştüğünde son demlerine yakın cemaate çıkamamış, kendi yerine Hazreti Ebu Bekir'i imam tayin etmişti. Bir ara hafifçe kendini iyi hissetti. Hazreti Ali ve Hazreti Abbas'ın kollarında doğrularak bulunduğu evden, pencereden mescitteki ashabın birlikte saf saf namaz kılışına baktı ve tebessüm buyurdu. İşte tıpkı bunun gibi insanlar verdiği emeğin karşılığını görmek ister. Burada da Ahmet el-Rufai talebelerinin bu tevazuunu, kendilerini layık görmeyişlerini duyunca hıçkıra hıçkıra ağlamaya başladı. Onunla beraber müritleri de ağlamaya başladılar. Biraz kendilerini toplayınca Ahmet el-Rufai, ben dedi sizin hizmetkarınızım, sizin efendiniz değilim. Ben hepinizden aşağıyım. İşte bu da aslında tasavvufun insanın kalbine işlediği en güzel ahlaklardan, en güzel hususiyetlerden bir tanesi. Şeyh, müridinin duğununda, altında kendisini kabul ediyor. Mürid, şeyhinin faziletlerini görerek kendi eksikliğini fark ediyor. Böylece ikisi de Allah yolunda birbiriyle yarış eder konumunda, ikisi de Allah katında kendilerinin ne kadar aciz kul olduklarını itiraf sadedinde. Rabbimiz bize de böyle bir gönül zenginliği nasip etsin. Gerçekten insanların en yücesi, insanlara en çok faydası dokunan, onlara en çok hizmet edendir. Rabbimiz bizi de dinine, insanlara hizmet eden salih ve sadık kulları arasına dahil eylesin. Muhterem dinleyicilerim, programımızı bu duayla bitirmiş olalım. İnşallah önümüzdeki hafta tekrar buluşuncaya dek Allah'a emanet olunuz.